Ayrım 24, sayfa 262. Kesinlikle öyle bir şey sormayacağım ona. Ama doğru cevabı almak için başka yol yok. Ne derler? Eğer cevabı duymak istemiyorsan, o zaman soru da sormayacaksın. Bilemezsin. Cevabı seni şaşırtabilir de. Skoder Plaza'ya uğrayıp toplantı odasına götürmek üzere birer kahve aldılar kendilerine. Crow ve Dean'in gelmesini beklerken mağara sanki bulmaktan umudunu kestiği bir sır ararmış gibi dosyalardaki kağıtları sinirli sinirli karıştıran Rizzoli'yi seyretti. Sonunda saat 2'yi çeyrek geç asansörün kata geldiğini bildiren hafif bir çın sesi sonrasında da Crow'un koridorda yankılanan kahkahalarını duydular. Rizzoli yerinde dikleşti. Adamların sesleri gittikçe yaklaşırken bakışı önündeki kağıtlara sabitledi. Dean kapıda belirdiğinde üzerindeki gücünü kabul etmeyi reddetmişçesine hemen dönüp ona bakmadı. Mara, özel ajan Gabriel Dean'le Ağustos ayı sonlarında Boston bölgesinde yaşayan zengin ailelerin hunharca katledilmeleri üzerine başlatılan soruşmada araştırma yapmak üzere cinayet bürosu ekibine katıldığında tanışmıştı. Hemen kontrolü eline alıp ekibi yönetmeye başlayan bu gösterişli ve oldukça zeki adamın tahkikatı yürütenlerin başındaki Rizzoli ile çekişeceği başından belliydi zaten. Bu çekişmenin çok kısa bir zamanda müthiş bir çekişmeye dönüşeceği, kurbanların cesetlerini incelerken birbirlerine bakışlarını, Rizzoli'nin kızaran yanaklarını, kararsızlığını, ilişkinin ilk kıvılcımlarını fark edense ilk mağara olmuştu. Aşkın ilk evreleri hep endişelerle dolu olmaz mıydı zaten? Aynı son evreleri gibi. Dean odaya geldiğinde bakışlarını doğrudan Rizzoli'nin üzerine sabitledi. Üzerinde bir takım elbise ve çok şık bir kravat vardı. Tiril tiril görünümü Rizzoli'nin buruşuk bluzu ve karman çorman olmuş saçlarıyla tezat oluşturuyordu. Sonunda kafasını kaldırıp Dean'a baktığında ''İşte buradayım, ister al, ister bırak'' der gibi bir bakış fırlattı Rizzoli. Crow kasıla kasıla masanın başına geçti. ''Evet, çetenin bütün üyeleri burada, gösteri başlasın.'' Rizzoli'ye baktı. ''Önce FBI başlasın,'' dedi Rizzoli. Dean odaya getirdiği evrak çantasını açtı. Dosyayı çıkarıp Rizzoli'ye doğru kaydırdı. ''Bu fotoğraf 10 gün önce Rhode Island'daki Providence'da çekildi,'' dedi. Rizzoli dosyayı açtı. Yanında oturan mağara bir cinayet sahnesini gösteren fotoğrafın tamamını görebiliyordu. Bir adam bir otomobilin bagajının içinde cenin pozisyonunda yatıyordu. Açık kahverengi halının her tarafına kanlar sıçramıştı. Kurbanın yüzü garip bir şekilde hiç hasar görmemişti. Gözleri açıktı ve göz kapakları morarmıştı. Kurbanın adı Howard Redfield, 51 yaşında. Cincinnati'li, karısından boşanmış dedi Dean. Sol şakağından tek bir tabanca kurşunuyla öldürülmüş. Buna ilaveten her iki diz kapağında birden fazla yarık var. Bunlar kesici bir aletle, büyük ihtimalle bir baltayla açılmış. Aynı zamanda izolasyon bantıyla arkaya bağlanmış her iki eli de ileri derecede yanıklarla kaplı. İşkence görmüş dedi Rizzoli. Evet, hem de çok. Rizzoli arkasına dayandı. Yüzü çok solgun görünüyordu. Mauro adada bu solgunluğun nedenini bilen tek kişiydi ve ona endişeyle bakıyordu. Yüzündeki ifadeden çaresizce mide bulantısına karşı büyük bir savaş verdiğini anladı. Arabasının bagajında bulundu diye devam etti Dean. Arabası Providence otobüs garının iki sokak ilerisinde park edilmiş şekilde bulundu. Buradan bir ya da bilemedim 1,5 saat mesafede. Ama bizim yetki alanımızın dışında dedi Crow. Dean evet anlamında başını salladı. Bu yüzden cinayetten haberiniz yok. Katil pekala bagajında kurbanla birlikte arabayı Providence'a getirip orada bıraktıktan sonra otobüsle Boston'a dönmüş olabilir. Boston'a mı dönmüş? Neden cinayetin Boston'da işlendiğini düşünüyorsunuz ki? Diye sordum ara. Sadece tahmin ediyorum. Cinayetin nerede işlendiğini henüz bilmiyoruz. Bay Redfield'ın son 2 haftada neler yaptığını, nerelere gittiğini dahi bilmiyoruz henüz. Cincinnati'de oturuyordu ama New England'da ölü biri olarak dönüyor. Kredi kartından da harcama yapmadığı için takip edemedik neler yaptığını, hiçbir iz yok. Sadece bir ay önce kişisel hesabından yüklü bir miktarda para çektiğini biliyoruz. Sonra da evini terk etmiş zaten. Sanki bir yerden ya da birinden kaçıyormuş da takip edilmek istemiyormuş gibi dedi Mara ya da bir şeyden korkuyordu. Dean fotoğrafa baktı. Eğer öyleyse korkmakta haklıymış. Bize biraz daha bahset kurbandan, dedi Rizoli. Artık yeniden kontrolü eline almış, hiç tereddüt etmeden fotoğrafı inceliyordu. Bay Redfield, Okaton kimyasallarının yurt dışı operasyonlarında üst düzey yetkiliymiş. 2 ay önce şirketten güya kişisel sorunlarını bahane ederek istifa etmiş. Oktagon mu? Dedi Mara. Haberlerde duymuştum. Sermaye piyasası kurulu bu şirketle ilgili soruşturma başlatmamış mıydı? Din başını salladı. Sermaye piyasası kurulu icra idaresi milyarlarca dolarlık ihlal yaptığını öne sürerek Oktagon aleyhinde usulsüzlük davası açtı. Milyarlarca mı? Vay canına, dedi Rizoli. Octacom, yıllık satışı 20 milyar doları bulan uluslararası çok büyük bir şirket. Çok büyük bir balıktan söz ediyoruz. Rizoli fotoğrafa baktı ve bu kurban da aynı denizde yüzüyormuş. İçeride olup bitenlerden haberdar olmalı. Octacom için sorun mu teşkil ettiğini düşünüyorsunuz? 3 hafta önce, dedi Dian. Bay Redfield, Adalet Bakanlığı'ndan bazı kişilerden bir randevu talep etmiş. Anlaşıldı, dedi Crowe kahkaha atarak. Kesin Octagon'un başına bela olacakmış. Onlarla burada, Boston'da buluşmayı talep etmiş. Neden Washington'da değil ki? Diye sordu Rizzoli. Onlara başkalarının ifade vermek istediklerini söylemiş. Ancak Boston'da olabilirmiş bu. Söylediklerinin Octagon soruşturmasıyla ilgili olabileceğini varsaydığımız için doğrudan Sermaye Piyasası Kurulu'na gitmek yerine neden Adalet Bakanlığı'nı aradığını bilmiyoruz ama. Ama söyleyeceklerinin neyle ilgili olduğundan emin değilsiniz. Evet aynen. Çünkü randevuya gitme fırsatı bulamadan öldürülmüş. Kiralık katil işi gibi görünüyor, dedi Crowe. Peki bunların fare kadınla ne alakası var, diye sordu Rizoli. Ben de tam buna geliyordum, dedi Dean. Mauro'ya baktı. Kadının otopsisini sen yaptın. Ölüm sebebi neydi? Göğsüne isabet eden tek bir kurşunla öldürülmüş, dedi. Kurşun parçacıkları kalbe yayılmış ve kalbin kan pompalamasına engel olarak perikard kasesinin içine oldukça miktarda kanama yapmış. Buna perikard tamponat denir. Peki ne tip bir mermiydi? Mara fare kadının göğüs röntgenini hatırladı. Kurşun parçaları bir yıldız galaksisi gibi her iki ciğere de yayılmıştı. Mavi uçlu bir glazer, dedi. İçinde metal saçma taneleri olan bakırla kaplı. Vücudunun içine girip parçalanmak için tasarlanmış. Durdu ve ekledi. Oldukça tahripkar bir mermi. Dean başıyla Howard Redfield'ın bagajda kıvrılmış kanlar içinde yatan fotoğrafını gösterdi. Bay Redfield, mavi uçlu bir Glazer mermiyle vurulmuş. Sizin kimliğin maçılı öldüren de aynı silah. Bir an için kimse konuşmadı. Rizoli tatmin olmuşa benzemiyordu. Ama demin kiralık bir katilden söz ettiniz. Octacon bir gammazla ancak bu şekilde başa çıkabilirdi zaten. Peki diğer kurban, fare kadın? Dedektif Rizoli haklı, dedi Mara. Bence de fare kadın bu olayla ilgili olabilecek dünyadaki en son kişi. Ama yine de, dedi Dean, onu öldüren kurşun da Howard Redfield'ı öldüren silahtan çıkmış. İşte burada Ajan Dean devreye girdi. Gözden çıkardığınız mavi uçlu bakır kovan için balistik inceleme talep ettim. FBI'ın parmak izleri için oluşturduğu veri tabanına balistik raporları için de geçerliydi. Ülkede işlenen cinayetler araştırılırken cinayet mahallinden toplanan mermilerin üzerinde bulunan izler ve çiziklerle ilgili raporlar aynı silahtan çıkıp çıkmadığının araştırılması için ortak bir veri tabanına aktarıldı. Balistik raporu sonucunda iki cinayetin birbiriyle bağlantısı olduğunu gördük, dedi Dean. Zoli şaşkın şaşkın başını salladı. Ben bu kurbanların arasında hiçbir bağlantı göremiyorum. İşte kimliği belirsiz kadının cinayetini ilginç kılan da bu zaten, dedi Dean. Mara bu cinayetten ilginç sözcüğün kullanılarak bahsedildiği için rahatsız olmuştu. Sanki bazı cinayetler ilginç, bazıları da sıradan ve araştırılmaya değmezmiş gibi. Bütün dikkatini toplantı masasının üzerindeki kocaman bir kan pıhtısı gibi duran fotoğrafa verdikten sonra ''Bizim kadının bu fotoğraftaki kişiyle ilgisi olamaz.'' dedi. Doktor Aydas, Howard Redfield'ın öldürülmesinin mantıklı bir sebebi vardı. Sermaye Piyasası Kurulu soruşturmasında şirketi gammazlamış olabilir. İşkence görmesinden bunun bir gasp olmayacağını anlıyoruz. Katil ondan bilgi talep etmiş ya da belki de bir şeyin intikamını almak istiyormuş. Peki bu durumda bizim kimliği meçhul, büyük ihtimalle kaçak bir göçmen olan kurbanın Howard Redfield'la nasıl bir ilişkisi olabilir? İşte sorulması gereken soru da bu değil mi? Diane Rizzoli'ye baktı. Bununla bağlantısı olabilecek bir cinayetle daha ilgilendiğinizi biliyorum. Diane'ın dik dik bakması Rizzoli'yi rahatsız etmiş gibiydi. Sinirli sinirli başını salladı. Hele onun bunlarla hiç ama hiç alakası yok. Dedektif Crow bana iki rahibenin yaşadıkları manastırda saldırıya uğradıklarını söyledi, dedi Diane, Jamaica Plain'de. Ama oradaki katil tabanca kullanmamış, rahibelere tahminimizce bir baltayla saldırmış. Bir öfke patlaması, kadınlardan nefret eden çatlağın tekine benziyor. Belki de böyle düşünmenizi istemiş olabilir. Diğer cinayetlerle bilgisi olduğunu saklamak için. Evet, tamam. Mümkün ama bir şey var. Doktor Alice otopsi sonucunda kimliği meçhul kadının cüzdanlı olduğu kanısına vardı. Saldırıya uğrayan rahibelerden biri, adı Ursula, Hindistan'da cüzdanların yaşadığı bir köyde görev almış geçmişti. Artık haritadan silinen bir köy, dedi mağara. Diane ona baktı. Anlamadım. Bir katliam olmuş. Büyük ihtimalle de dini bir katliam. Yaklaşık 100 kişi öldürülmüş ve köy tamamen yakılıp yıkılmış. Durdu. Köyden sağ salim kurtulan sadece rahibe Ursula olmuş. Mara, Gabriel Dean'i hiç bu kadar afallamış görmemişti. Genelde bütün sırları bilen ve teker teker ortaya çıkaran hep Dean olurdu. Bu yeni bilgi karşısında bir süre tek bir laf bile etmedi. Ve son vuruşu da yaptı Mara. Bizim kimliği meçhul kadının Hindistan'daki bu köyden olduğuna inanıyorum. Latin Amerikalı olduğunu söylemiştin ama, dedi Crow. Derisinin rengine bakarak bir tahminde bulunmuştum sadece. O zaman vaziyete göre tahminlerin değişebiliyor demek. Hayır, otopside bulduğum verilere göre değiştiriyorum tahminlerimi. Bileğine yapışan sarı iplik parçasını hatırladın mı? Evet, pamuk bir iplikti. Hintlilerin inanışına göre bileğe dolanan bir iplik parçası insanı nazardan korur. Yine Hindistan çıktı karşımıza, dedi Diane. Mauro evet anlamında başını salladı. Karşımıza hep Hindistan çıkıyor. Bir rahibe ve cüzdanlı bir kaçak göçmen, dedi Kral. Bu cinayetlerin ortak noktası ne olabilir? Başını salladı. Kimse bir cinayetten kazanacak çok şeyi olmadığı sürece bir kiralık katil tutmaz. Ya da kaybedecek çok şeyi olmadığı sürece, dedi Mauro. Eğer bütün bu cinayetlerin arasında bir bağlantı varsa, dedi Dean, bir şeyden emin olabiliriz. Soruşturmanızdaki gelişmeler çok yakından takip edilecektir. Bu olaylarla ilgili her şeyi, her türlü bilgiyi istihbaratı denetim altında tutmamız lazım. Çünkü çok büyük bir ihtimalle biri Boston Polis Departmanı'nın neler yaptığını yakından takip ediyor. Beni de takip ediyorlar diye düşündü Mara. Bu düşünce keyfini kaçırmıştı. Çok fazla göz önündeydi. Cinayet mahallinde, TV haberlerinde, arabasına doğru giderken. Medyanın göz önünde olmaya alışmıştı aslında. Ama onu izleyecek diğer gözlerin de farkında olmanın zamanı gelmişti artık. Onu izliyorlardı. Birden Mama Cortina'nın restoranın karanlığında duyduğu soğuk ürpertiyi hatırladı. Bu sinsice izlenip avlanma korkusunun verdiği buz gibi bir his olmalıydı. Şu diğer cinayet mahallini görmek istiyorum, dedi Diane. Rahibelerin saldırıya uğradığı manastırı. Rizzoli'ye baktı. Beni oraya götürür müsün? Bir an cevap vermedi Rizzoli. Gözlerini Howard Redfield'ın arabasının bagajına kıvrılmış ölüsünün fotoğrafına dikmiş ve hiç kımıldamadan oturuyordu. Jane? Jane derin bir nefes aldı ve sanki adını tahammül koyduğu yeni bir cesaret kaynağını keşfetmiş gibi birden dikleşti. Peki gidelim, deyip ayağa kalktı ve Dean'a baktı. Sanırım yeniden bir ekip olduk. Ayrım sonu, sayfa 270. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Rhode Island. R-H-O-D-E-I-S-L-A-N-D. Providence. P, R, O, V, I, D, E, N, C, E.